Ayrım 15, Yarınlar Bizim, Larry Collins, sayfa 130. Profesör katedralin pembe ve beyaz boyalı cephesini göstererek ne emsalsiz bir sanat eseri değil mi diye söze başladı. Tek bir çivi bile kullanılmadan yapılan dünyadaki tek ahşap bina, benim gibi bir mühendisin hayran kalmamasına imkan yok. Wolf cevap vermedi, her zaman başkalarının konuşmasını tercih ederdi. Böyle büyük yapıların yok olmalarına izin vermek günah bence. Tıpkı bizim bir zamanlar büyük olan milletimize yaptıkları gibi. Profesör 10 dakika kadar bir Müslümandan geliyor olmasını garipliğine rağmen Sovyetler Birliği'nin çöküşünden yakındı. Etrafınızdaki dünya çöküyor albayım. Bir zamanlar inandığınız, liyakatle hizmet ettiğiniz dünya gidiyor. Siz ve sizin gibiler Moskova'daki yeni adamlar tarafından bir kenara atılacak, tarihin sayfalarına terk edileceksiniz. Bu minval üzere biraz daha devam etti. Rusya ve albayın istikbaliyle ilgili ve ümitsizlikle dolu bir tablo çizdi. Sonra albayı bekleyen felakete çare olacak teklifine geçti. Duffy yavaşça ne istiyordu diye sordu. Orta menzilli harp başlıklı balistik füzeler mi? Alpay bir baş işaretiyle cevap verdi. Ben böyle bir şey görmedim hiç. Peki ya nükleer başlıklı top mermileri? Bunları da görmedim diyemezsin. Wolf başını Duffy'ye doğru çevirdi. Gözlerine nefret ve ümitsizlik birbirine girmişti. Tabii biliyorum onları. Benim uzmanlık konum bu. Bunu da biliyorsundur herhalde. Duffy albayın kendinden nefret etmesine aldırmıyordu. Ümitsizliğinin üstüne doğru gitti. Peki bunlardan kaç tane sattın?
3.
Çapı neydi?
152 milimetre.
Zor oldu mu yani çıkarıp teslim etmek? Albay homurdana homurdana bardağına biraz daha vodka doldurdu.
Çok basitti dedi. O günlerde her şey karma karışıktı. Bizdeki 152'lik nükleer mermilerin öteki yüksek patlayıcılardan kolay ayrılabilmesi için mermi kovanlarının etrafına iki kırmızı çelik bant sarılmıştı. Aynı kutuların içinde muhafaza edilirdi. Yüksek patlayıcı mermilerin kutusundan 3 mermi alıp kovanının etrafına kırmızı bantlarla yapıştırdık. Nükleer kutudan aldıklarımızın yerine koyduk.
Yardım eden olmadı mı?
Nöbetçi çavuş etti.
Nasıl dışarı çıkardınız?
Nükleer mermi stokları benim sorumluluğumdaydı. O gece o çavuşu nöbetçi olarak ben görevlendirdim. Benim makam otomobilime koyup çıktım.
Beni dinle Dimitri, verdiğin o mermilerin bir gün size karşı kullanılabileceği ihtimalini hiç düşünmedin mi?
Deli misin sen? Öyle bir şey yapmaz onlar. Onlar bu silahları İsrail'e karşı kullanmak için alıyordu.
Sesinin tonu açıkça albayın da Rusların çoğu gibi ruhen Yahudi düşmanı olduğunu ortaya koyuyordu. Mermilerin günün birinde hangi maksatla kullanılacağı albayı zerre kadar ilgilendirmiyordu.
Arabaya koyup dışarı çıktın. Profesörü bulup gecenin karanlığında mermileri teslim ettin, öyle mi? Evet, steplere doğru yolun kenarında bekliyordu. Yanında iki kişi daha vardı. Mermileri arabamdan alıp kendilerininkine götürdüler. Sonra bana içinde 2 milyon dolar olması lazım gelen bir çanta teslim ettiler. 400 bin doları çavuşa verdim. Gerisi de bana kaldı. Eşşoğlu eşekler, yarısından çoğu sahte çıktı.
Duffy'nin attığı kahkahanın yapmacık olduğu besbelliydi.
Arkadaş ne yapacaksın diye güldü. Kahpelerin dünyası bu.
Kriz yönetiminde departman şef yardımcılarını kapalı devre televizyonda toplantı düzenlemeleri Washington'ın son yeniliklerinden biriydi. Bu sistem aslında ileri gelen devlet ricalinin makam şoförlü arabalarıyla gelişi, içeride uzun süren toplantılara katılmasının uyandıracağı şüpheyi önlemek, Beyaz Saray muhabirlerini gelişmekte olan bir krizden uzak tutabilmek gayesiyle düşünülmüştü. Zira bu türlü manzaralar muhabirleri şüphelendirir, olmayacak kıyametlerin kopmasına sebep olurdu.
Her şey Milli Güvenlikle ilgili Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, SİHA, Adalet Bakanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu'ndaki iki numaralı adamların güvenli bir kapalı devre televizyon yayınında birbirleriyle temas imkanı sağlamak fikrinden doğmuştu. Aralarında yapılan bu türlü toplantılar o kadar kolay ve o kadar verimli olmuştu ki, şimdi herhangi bir kriz olsun olmasın her sabah rutin olarak tekrarlanmaya başlamıştı. Toplantılara ya Milli Güvenlik Danışmanı veya Yardımcısı başkanlık ediyor ve Beyaz Saray'ın Bodrum katındaki Milli Güvenlik Kurulu odasından idare ediliyordu. Duffy'nin Kıbrıs'tan dönüşünü takip eden gün öğleden sonra Langley'in 7. katında direktör yardımcısının odasının bitişiğindeki salonda yapılacak bir toplantıya davet edildi. Gündem maddesinin önemi dolayısıyla toplantıyı başkanın Milli Güvenlik Danışmanı bizzat idare ediyordu. Önündeki küçük ekran kapalı devre TV'nin bütün istasyonlarındakinin aynıydı. Bu ekranın yanındaki küçük ekranda toplantıya katılanların yüzlerini gösteriyordu. Bir düğmeye basarak SİHA temsilcisinin görüntüsünü kendi görüntüsünün yanına getirdi. "Bugün önümüzde fevkalade önemli bir milli mesele var," diye söze başladı. "Harry," dedi SİHA direktör yardımcısına, "sen anlat konuyu en iyisi." Birçoğumuzun bildiği gibi İranlıların Kazakistan'da bulunan depoların tasfiyesi sırasında nükleer silahlardan 3 tanesini ele geçirdiğine dair haberleri endişeyle takip etmekteydik. Bütün gayretlerimize rağmen en üstün insan kaynağı ve teknolojiye rağmen bunun doğruluk derecesini tespit edememiştik. Maalesef şimdi bu rivayetlerin kesinliğine dair gayet kuvvetli deliller ele geçirdiğimizi açıklayabilirim. İranlılar şu anda kendilerine Kızıl Ordu albaylarından birinin sattığı 3 adet 152 milimetrelik top mermisine sahiptir. Jim, gerisini sen kendin anlatır mısın? Duffy raporunu anlatıp bitirdiği zaman audio sistemine bir sessizlik çöktü. Herkes duyduklarını düşünüyordu. Neden sonra Dışişleri Bakan Yardımcısının fısıldar gibi sesi duyuldu. Başkanın kabusu gerçek oluyor. Milli Güvenlik Danışmanı Los Alamos Üniversitesi'nden ve halen Enerji Bakanlığı'nda geçici bir görevde çalışan ileri gelen nükleer silah tasarımcılarından Dr. Lechstein'ı da davet etmiştim bu toplantıya. Kendisi bize Rusların bu son kuşak silahları hakkında bilgi verecek. Lech, seni dinliyoruz. Enerji Bakanlığı'nın ekranında kalın bağ gözlüklü, saçları iyice dökük, önündeki sınıfa ders vermeye hazır edasıyla bir adam belirdi. Bana verilen bilgiye göre bu top mermileri Sovyet nükleer silah teknolojisinin en son ürünleri olmalı. İçinde plütonyum 239 çekirdeği vardır. Dışişleri Bakan Yardımcısı bunların patlama gücü ne kadardır diye sordu. Şimdiki hesaplara göre pek fazla değil. Bunlar daha ziyade toplu haldeki zırhlı hedeflere karşı kullanılmak üzere imal edilmişlerdir. Yani demek istediğim bir tabur askere karşı kullanılmaz. Kapalı devre TV'nin sistemine göre Stein toplantıya katılanların hepsinin yüzlerini göremiyordu. Ama söylediklerinin rahat bir nefes almaya yol açtığının farkındaydı. Derken arkada bir yerden bir ses yükseldi. Allah'a şükür peki ama ne işlerine yarayacak bu top mermileri? Stein şimdiki hesaplara göre diye söze başlamıştım hatırlarsanız diye devam etti. Ben İranlıların bunları bir hovitzere koyup birine ateş etmeye niyetli olduklarını sanmıyorum. Kime ateş edecekler? Hazar Denizi'ndeki balıkçılara mı? Peki niye almış olabilirler? Bu soruyu soran Milli Güvenlik Danışmanıydı. Sesinin edasından huzursuzluğunu hissetmek mümkündü. Bu sorunun cevabını kimse veremez. İranlıların kendilerinden başkası tabii. Olsa olsa bir tahmin yapabiliriz. Benden bir tahmin isterseniz şunu söyleyebilirim. Bu mermilerin içindeki plütonyum çekirdeklerini teker teker çıkarıp bunları çok daha yüksek bir patlayıcı güç verecek şekilde birleştirme yoluna gidebilirler. Ne kadar daha yüksek? Potansiyel olarak o çekirdeklerin hesabını patlama gücüne ulaşacak şekilde iyi yapabilirlerse 30 kiloton yani herhangi bir şehri yeryüzünden silecek güç sağlayabilirler.
Doktor Stein'in bu lafları da görünmeyen dinleyicileri üzerinde iç çekmelere kadar giden aksi etkiler uyandırdı. Dışişleri Bakan Yardımcısı aman tanrım diye bağırdı adeta. Yani İranlıların İsrail'i haritadan silebilecek olanaklara sahip olduğunu mu söylüyorsunuz?
Milli Güvenlik Danışmanı bu şartlar altında arkadaşlar elimizdeki iş biraz kötüye benziyor diye konuştu.
Birisi İranlılar bu işi becerebilirler mi acaba diye sordu.
Bu söylediklerinizi yapacak imkanları var mı? Yani teknik bakımdan bu konfigürasyonu doğru olarak halledebilirler mi?
Enerji Bakanlığı kamerasında hoş bir kadın yüzü belirdi. Dr. Jean Rocky Robotham. Michigan'da nükleer fizik okumuş ve Enerji Bakanlığı'nda enerji sekreter yardımcısı olarak çalışıyordu ve böyle bir sorunun cevabı için evvelden hazırlandığı belliydi. Henüz 42'sinde olmasına rağmen ülkenin en ileri gelen nükleer fizik otoritelerinden biriydi. Ayrıca bir öğle sonu televizyon programcısı kadar hoş ve büyüleyici bir hali vardı.
Böyle söylediğim için çok üzgünüm ama maalesef halledebilirler diye söze başladı. Üçüncü dünya ülkelerinde kendi süper silahlarını imal edecek kapasitede birinci sınıf ilim adamlarının varlığını göz ardı eden bir lüzumsuz kibir mevcut batıda. Entelektüel bakımdan İran'ın ilmi altyapısı Irak'a oranla çok daha ileridir. Irakların bir nükleer silah imali ihtimali çok daha geridedir.
Sustu. Dr. Robotham'ın bundan evvelki görevi Enerji Bakanlığı'ndaki nükleer patlayıcılar araştırma birimini idare etmekti. Şu anda TV monitörlerinde ortaya çıkan soru son 5 yıldır onun devamlı kabusuydu.
İran ve Irak gibi ülkelerin nükleer silah sahibi olmasını önleyen en temel engel silahları yapabilmek için her şeyden önce ayrışımı sağlayacak materyali elde etmeleridir. Bu son durum şunu gösteriyor ki İranlılar bu bariyeri aşmışa benziyor. İhtiyaçları olan yüksek teknoloji ürünlerini satın alabilmek için sadece paraya ihtiyaçları kalmış. Akıllı, bilgili adamları mevcut. Unutmayın ki İranlıların nükleer programlarının geçmişi oldukça eski, ta Şah zamanına kadar gider.
Dr. Stein ile Dr. Robotham'ın yüzleri ekranda birlikte göründü. Dr. Stein'in meslektaşına karşı olan hayranların sadece ilmi açıyla sınırlı olmadığı belli oluyordu.
Rocky diye seslendi arkadaşına. Silah tasarımı ile ilgili bilgi verir misin dostlarımıza? Sen benden daha deneyimli bir öğretmensin.
Meslektaşının yüzünde yanan ışık bin türlü anlamla doluydu.
Peki dedi. Bu izahatım sırasında teknik bakımdan fazla derine kaçarsam lütfen ikaz edin.
Dr. Stein'in söylediği gibi İranlıların yapmaları gereken şey konfigürasyonunu doğru yaparak plütonyum 239'dan mümkün olduğu kadar yüksek bir patlayıcı güç elde edebilmektir. Birinci kademede mermideki plütonyumu çıkaracaklar. Bu oval bir şekildedir. Bu sebeple bunu eritip küresel şekilde yeniden dökeceklerdir. Böylece 5 kilo kadar her santimetre küpünde 19.86 gram yoğunluğu olan alfa faz plütonyum metal elde edebilirler.
Beyler, bu plütonyum metalden elde edilebilecek azami rakamdır.
Daha sonra beher küresel şeklin çevresine ne kadar kapsül yerleştirmeleri gerektiğini hesaplamaları gerekir. Çok hassas bir iştir bu. Tahminen 30'a yakın olmalı bu kapsül sayısı.
Nükleer silahlarla ilgili olarak amatörlüğün çok üstünde bilgi sahibi olan Milli Güvenlik Danışmanı, gerçekten bu hesabı tam yapabileceklerine inanıyor musunuz diye sordu.
Yapabilirler ama kolay bir iş olmadığı muhakkak. İlmi bakımdan çok kompleks bir operasyondur. Doğru rakamları bulduklarından emin olabilmek için çok fazla sayıda bilgisayarı birlikte çalıştırmaları gerekir. Bunu yapacak güçle bilgisayara sahip olduklarını biliyoruz. Nereye bakacağınızı iyi bilirseniz yapılacak işin yöntemi kitaplarda açık açık anlatılmıştır. Ellerindeki patlayıcıları bir küre meydana getirecek segmentler halinde şekillendirmeleri gerekecek. Bu segmentlerin şekillendirilmesi büyük mühendislik hassasiyeti ister. Ayrıca patlayıcıların da kimyevi bakımdan saf ve tutarlılığı hiç bozulmayacak cinsten olması gerekir.
Milli güvenlik danışmanı biraz sabırsızlandı. Tamam doktor dedi, yani sonuç?
Bir plütonyum çekirdeğinden yüksek bir nükleer patlama sağlamanın kilit noktası plütonyumun etrafına sarılmış kapsüllerin tam bir ahenk içinde patlatılabilmeleridir. Bu surette plütonyum her taraftan simetrik bir şekilde sıkıştırılmış olur. Bu patlama noktalarının her birinin üç şeye ihtiyacı vardır. Birincisi biraz evvel söylediğim yüksek bir patlayıcı, bu işin kolay tarafı, piyasada kolayca bulunabilir.
Doktor gerçekten iyi bir öğretmen olduğunu ispat etmek istiyordu. Masasının gözünü çekerek bir şeyler çıkardı. Ayrıca her kapsül için bunlar gibi iki tane yüksek teknolojiye sahip cihaza da ihtiyaç vardır. Arkasından üç kablo sallanan küçük cam topu gösterdi.
Bunlara Kritron denir. İçinizde büyük annelerimizin kullandığı Niagara marka tuvalet rezervuarlarını hatırlayanlar vardır herhalde. Bir zinciri çekersin tuvalete, ya yukarıdan şar diye bir su boşanırdı. Kritronlar eski rezervuarların yaptığına benzer bir hizmet verir. Bunlar bir elektrik düğmesi, daha doğrusu bir valf gibidir. Açtığın yahut kapadığın zaman dehşetli bir elektrik şarjı meydana getirir ve muazzam bir patlamaya sebep olur. Bir şimşeğin çakışına benzer bu enerji, ayrıca sürati de önemli bir faktördür.
Bu cihazı masanın üstüne bırakıp kameraya doğru kalan küt bir kaleme benzeyen bir şey salladı.
Buna da kondansatör denir. Tam göbeğinde eşek senli kablo dediğimiz örgü şeklinde sarılmış bakır bir çekirdek vardır. Kondansatör bir bakıma kritron vasıtasıyla elde edilen yüksek elektrik enerjisini patlama anında kullanmak üzere depolama görevi yapar.
Derin bir nefes alarak kapasitörü de kritronun yanında masanın üstüne koydu. Nükleer patlamayı sağlayabilmek için her kapsülde evvelden çok iyi hesaplanmış sıraya göre kritron ile kondansatörün bir araya getirilip evlendirilmeleri lazım gelir.
Bunlar daha sonra bir merkezi elektrik güç kaynağına bağlanır. Bu güç kaynağı da uzaktan, mesela bir radyo sinyali, bir bomba patlatarak atmosferik basıncın bozulması, bir zaman ayarı gibi yöntemler kullanılmak suretiyle elektrik şarjını açığa çıkaracak şekilde ayarlanır. Böylece her kapsül bir kritrona, kritron bir kondansatöre, o da yüksek elektrik gücüne bağlanmış olur, tamam mı?
Birkaç mırıltıdan başka ses çıkmadı. Doktor devam etti.
Merkezi elektrik sinyali verilince kritronların her birindeki valfleri aynı zamanda açar. Bunun sonucu kondansatörlerde toplanan şarj kapsüllerde müthiş bir etki meydana getirir. Bu işteki kilit noktası bütün bunların meydana gelişindeki sürattir. Aradan geçen zaman o kadar kısadır ki bu süreti insan kafasının, insan hafızasının algılaması bile mümkün değildir. Ama bu hız bütün kapsülleri aynı zamanda ateşleyecek ve size nükleer patlamayı verecek senkronizasyonu sağlayacaktır.
Doktorun yüzünde kısa dersin sona erdiğini belirtecek bir tebessüm belirdi. İşte hepsi bu kadar. Nükleer patlamanın nasıl meydana geleceğinin kısa bir izahı.
Milli güvenlik danışmanı endişeliydi. Bu kritron ve kondansatör dediğiniz şeyleri elde edebilirler mi? Yoksa bu zor bir iş midir diye sordu.
Cevap vermesi çok zor bir soru bu. İmalatı kadar tedariki de çok zor bir şey. Ancak problem şu ki kritronların da kondansatörlerin de nükleer silah imalinin dışında kullanıldığı başka yerler var. Kondansatörler çok yüksek çekim hızı uygulanan fotoğrafçılıkta kullanılır. Kritronlar lazerlerde yüksek enerji üretiminde iş görür. Yani bunların imali ve satışının kontrolü oldukça zordur.
Bunları kim yapıyor?
Amerika'da nükleer silah yapımında kullanılabilecek iyi kalitede kondansatörleri Massachusetts'te Maxwell Technologies firmasıyla San Diego'da CSI Industries firması yapar. Bunlarla ilgili bir endişeniz olmasın.
Avrupa'da?
Almanya, İsviçre, Fransa ve İngiltere'de yapılıyor.
Savunma Bakan Yardımcısı, Almanya yüksek teknoloji ekipmanları olmayacak yerlere rahatça satanların başında gelir diye omurdandı adeta.
Öyle diye onu siyah temsilcisi de destekledi. İsviçrelilere gelince onlar da herkese her şeyi satar. Hani tarafsızlık nişanesi.
Doktor Stein mikrofonu Doktor Robertson'dan geri almıştı. Biraz gayret ve mücadeleyle ihtiyaçları olan kondansatörleri almalarını engelleyebiliriz dedi. Ancak Kritron için bu kolay olmayabilir.
Milli Güvenlik Danışmanı neden diye sordu.
Bir nükleer silah patlatacak kalitede Kritron yapan ve bunu ticari olarak pazarlayan tek firma Salem, Massachusetts'te EG&G firmasıdır. Bunun da oldukça güvenli olduğunu söyleyebiliriz.
%100 diyebilir miyiz?
Hayatta hiçbir şey %100 garanti değildir. Günün birinde öleceğimizden başka.
Peki Doktor Stein diye devam etti danışman, bu şeylerden kaç taneye ihtiyaçları olabilir ve bu kaça mal olur?
Doktor Robotov'un biraz evvel çizdiği basit attan hareketle bence en az 90 kondansatör ile 90 kritrona ihtiyaçları olacaktır. Denemeleri falan da hesap edersek bu rakamlara 30 daha ilave edebiliriz. Yani toplam 200, bilemediniz 250 adet. Bunların tanesi birkaç bin dolar tutar, ayrıca verilecek rüşvet de vardır işi bitirmek için. Onlar için para problem değil, bu malı bulup bulamayacakları önemlidir.
Bunun bir başka yolu olabilir mi? Yani bombayı bu şeyleri kullanmadan yapabilirler mi?
Bu soruya yine Doktor Robotum cevap verdi. Her kelimeyi iyice tartarak konuşuyordu.
Şey dedi, biraz evvel anlattığımdan daha az zahmetli bir yolla imali de mümkündür. Ama bunun şekli, aşılması gereken zorlukların halli henüz literatüre geçmemiştir. Bunun için çok deneyimli bir bomba tasarımcısı ve nötron topu dediğimiz nükleer mekanizmayı harekete geçirebilecek çok hassas ve özel diyebileceğim bir alet lazımdır.
Bir an sustu.
Kısacası sorunuza yapamazlar diye cevap verebilirim. Ben şahsen biraz evvel anlattığım yoldan başka bir yol deneyeceklerine ihtimal vermiyorum.
Her şeyi hallettiler diyelim. Böyle bir silahı hedefe nasıl götürebilirler?
Doktor Stein'in cevabı hiç de iç açıcı değildi. Nasıl kullanmak isteyeceklerine bağlı bu dedi. Şimdi üzerinde çalıştıkları Şihab füzelerinden birine de yerleştirebilirler. Uçakla da atabilirler. Hatta bir otomobilin bagajında bile taşıyabilirler.
Bu silah bittiğinde ne büyüklükte olacak? Kaç kilo gelecek?
200 kilodan az olur. Büyükçe bir sandığa sığar diyebilirim.
Yani bu nesneyi isteseler bir arabanın bagajına yerleştirip Tel Aviv'e, New York'a, Allah göstermesin Washington'a götürebilirler demek mi istiyorsun?
Evet, arabayı da bir yere park edip uzaktan kumandayla patlatabilirler.
15. ayrımın sonu. Sayfa 139.